Ayrım 19. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 265. 10 Mayıs 1999 tarihli Akit gazetesinde İBDA örgütünün ilanı yayınlandı. Bu ilanda şöyle deniyor: Merveler dik durun. 1999 kurtuluş yılınız. Söz konusu ilan Profesör Doktor Nur Sertel tarafından şöyle değerlendirilmektedir: Kılık kıyafetin bireysel bir tercih oldu ve türbanla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, üniversitelere girmenin ya da devlet memuru olmanın engellenmesinin demokrasi ile bağdaşmayacağına ilişkin siyasal İslamcı söylemlerin ne derece inandırıcı olduğu uzun zamandır tartışıla gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başı örtülü olarak girmenin bireysel bir tercih olmanın çok ötesinde anlam taşıdığı açıktır. Amaç, siyasal İslam'ın bayrağı olan türbanı ve onun temsil ettiği radikal İslamcı görüşleri meclise taşımak ve ardından da üniversitelerdeki devlet memuriyetindeki türban yasaklarını kaldırmaktır. Kamuoyunda bu konuda oluşan tepkinin yersiz olmadığı, türbana ve onu millet meclisine taşımak isteyenlere sahip çıkan kesimlerin niteliğiyle giderek daha da açıklığa kavuşmaktadır. Bunun en somut kanıtlarını yine İslamcı medyanın yayın organlarında görmek mümkündür. Federatif yapılı bir İslam devletinin kurulması amacıyla faaliyet gösteren ve bu amaç doğrultusunda silahlı mücadele yöntemini benimseyen İBDA'cı, İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi, Merve Kavakçı'ya sahip çıkan örgütler arasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gayrimeşru olduğunu iddia ederek devlete karşı mücadele eden, PKK dahil tüm terör örgütlerini desteklemekle tanınan ve bunlarla ortak mücadele ortamı arayışını sürdüren İBDA'cı'nın bir İslamcı gazeteye verdiği ilanla "Merveler dik durun, 1999 kurtuluş yılınız" ifadesini kullanması, türbanın basit bir kıyafet tercihi olmanın çok ötesinde anlam taşıdığını ortaya koymaktadır. Siyasal İslamcı yazarların İslam devletine özlemlerini ifade eden ve şeriatı savunan İslam devletiyle demokrasinin bağdaştırmasının mümkün olamayacağını açıkça belirten yazılarında 28 Şubat sürecinden sonra büyük bir değişim meydana gelmiş ve tüm İslamcı kesim demokrasinin amansız savunucusu kesilmiştir. Ancak bu demokratikleşme girişiminin ne kadar içtenlik taşıdığı bunalım yani kriz anlarında ortaya çıkmaktadır. Biz kadınların kıyafetine karışmıyoruz. İsteyen istediği gibi giyinebilir. İsteyen mini etek giyer, isteyen türban takar iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Bir İslamcı gazetenin ADD toplantısına katılan ve Atatürk ilkelerinin bekçisiyiz pankartı önünde oturan laik cumhuriyeti benimsemiş Türk kadınını analar ve mamalar manşetiyle hakaret etmesi, çağdaş Türk kadınının siyasal İslamcılarla hangi gözle görüldüğünü sergilemektedir. Aynı yazıdaki başörtüsüne karşı çıkan kokanalar söylemi de örtünmeyen kadınlara yönelik kin ve nefret duygularının hakarete varan bir örneğidir. Bir başka demokrasi örneğini dünkü cariye kıyafeti başlıklı köşe yazısından özetleyelim. Bu asrın ilk çeyreğine kadar bütün İslam dünyasında hür kadınlar çarşaflarından soyunmamışlardı. Zaten kölelik mefhumu da ortadan kalkmaya başladığı için sokakta örtüye dikkat etmeyen kadın kalmamıştı. Asrın ilk çeyreğinden itibaren bu anlayış değişmeye başladı. Cahiliye devrinin köle kadınının kıyafeti Müslümanlar içinde de revaç bulmaya başladı. Asrın yarısından itibaren cariye kıyafeti yer tuttu, son çeyreğinden itibaren her şey zıvanadan çıktı. Değme mankenlere taş çıkartacak kıyafet ve makyajla sokağa çıkan hatun kişiler kendilerini örtülü sayıyor, dünün cariyelerinden daha fazla tahrikkar halleriyle sarkıntılık yolunu elleriyle açıyorlar. Yani uzun lafın kısası, çıkın sokaklara bir bakın. Cariye kıyafetine bürünmüş kadınlara sarkıntılık yapılıyor mu, yapılmıyor mu? El kadar bebeklere bile tecavüz furyası başlamış mı, başlamamış mı? Allah aşkına, 1400 sene önce cilbab emrine bugün, o günden daha fazla, bugün ise kendisini hür kabul eden kadınlar aynı kıyafete bürünmekle beis görmüyorlar. Neden hür kadınlar kendilerini köle yapmak istiyorlar? Beşerin hürriyetini muhafaza etmesi gereken devletler niçin cariyelik yolunu açıyorlar? Yukarıdaki satırlar çağdaş kıyafet içindeki Türk kadınına hangi gözle bakıldığını ve devletin bu konudaki tutumuna yönelik eleştiriyi açıkça ortaya koymaktadır. Bu yazıdan çıkan sonuca göre iktidar gücü ele geçirildiğinde devlet tüm kadınların kıyafetlerini onları cariyelikten uzaklaştıracak biçimde yeniden düzenlemeye adeta zorunlu kılınmaktadır. Profesör Doktor Nur Sertel, Türban ve Türk Kadını, Cumhuriyet Gazetesi, 13 Mayıs 1999. Konu ile yakından ilgisi dolayısıyla 3 Temmuz 1993 tarihinde TBMM çatısı altında cereyan eden bir tartışmayı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Necmettin Erbakan. Eskiden bu hanımefendi, Tansu Çiller, CIA'ya rapor veriyormuş. İşte son günlerde gazetelerde yapılan açıklamaları görüyorsunuz. Ne çıktı orta yere? Bir iddia çıktı. Sayın Çiller 23 Nisan 1973'te Amerikan vatandaşı olmak için müracaat etmiş. Bu müracaatın altında referans olarak ne diyor? Türkiye'nin Amerikalı Dostları Derneği, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, IMF Finansal Stratejik Planlama Dairesi, Amerika Dış Politika Prensipleri Uluslararası Araştırma Dairesi, ABD Milli Savunma Bilgi Verileri, FBI Bilgi İşlem Kayıtları, CIA Yabancılar İstihbarat Birimi. Vatandaşlığa kabul tarihi yapılan iddiayı söylüyorum. 1 Temmuz 1979. Şimdi buna karşı ne buyurulur? DYP sıralarından gazete haberleri sesleri. Ben müracaat etmedim, onlar teklif etti diyor. Hayda, Amerika kime vatandaşlık teklif eder Allah aşkına? Refah Partisi sıralarından alkışlar. Yani bu vatandaşlık işleri dış ülkelerde nasıl cereyan eder bilmez miyiz? Yılmaz Ovalı, Bursa, sana da mı yapıyor? Necmettin Erbakan, devamla. Herkes bir form doldurur, müracaat eder. Hiçbir yönetim gel de benim vatandaşım ol demez. Böyle şey mi olur? Şimdi bakınız, ilk önce işte ikisinin arasında tercih yaptım ve Türk vatandaşlığını tercih ettim diyor. Bu vesikalar ortaya çıkınca ben vatandaş olmadım diyor. Bu kadar önemli bir itham böyle bir cümleyle geçiştirilemez. Böyle şey mi olur? Neden geçiştirilemez? Çünkü Amerikan vatandaşı olmak için mutlaka Amerika'da yemin etmek lazım gelir. Amerikan vatandaşı olmak için yapılan yeminde ise Amerika'ya bağlılık şart konulmuştur. Böyle Amerika'ya bağlılık üzerine yemin eden insan nasıl Türkiye'nin başbakanı olur? Refah Partisi sıralarından alkışlar. Onun için bu ithamın olmadım diyerek ve hatta... Ahmet Sayın, Burdur. Çok ayıp, çok ayıp! DYP sıralarından görüntüler. Necmettin Erbakan, devamla. Bakınız, şüphe uyandıran bir şey de şu yıl... DYP sıralarından gürültüler. Başkan dinleyin arkadaşlar. Necmettin Erbakan devamlı. Ne var, çifte vatandaşlıkta bir mahzur mu var? Tabii eğer Amerika menfaatlerini koruyacağına bir insan yemin etmişse elbette çok büyük mahzuru var. Bundan büyük mahzur mu olur? Refah Partisi sıralarından bravo sesleri alkışlar. Kendisine tavsiye ediyorum. Bu da Amerika'dan Amerikan vatandaşı değildir. Bizde böyle bir vatandaş yoktur diye bir kağıt getirsin. Refah Partisi sıralarından alkışlar. TBMM Tutanak Dergisi 3 Temmuz 1993 tarihli oturum 121. Birleşim sayfa 444-445. Başsavcılığımın elde edebildiği ve yukarıda açıkladığım delilleri bilgilerinize saygıyla arz ederim. 2. Davanın esasına ilişkin görüşlerimiz. A. İnsan haklarına en büyük değerin verildiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak günümüzde en vahim insan hakkı ihlalleri artık devletler ve devlet görevlileri tarafından değil, terörist örgütler tarafından yapılmaktadır. Bu sebepten anayasa, yasalar ve çeşitli milletler arası anlaşmalarla kabul edilen insan haklarını hayata geçirmek, ülke bütünlüğünü korumak ve demokratik düzeni ayakta tutmak ancak terörizmle mücadelede başarı kazanmakla mümkündür. Büyük hukuk düşünürü ve pek çok teröristin avukatlığını yapan Jacques Verge şöyle diyor. Bir gerilla grubu ile bir devlet arasındaki savaşın ellerde beyaz eldivenler ve insan hakları bildirisiyle yapılmasını beklemek ne ikiyüzlülük. Hannah Arendt'un dediği gibi dehşetin mutlak surette hüküm sürdüğü yerde her şey ve herkes susmaya mahkumdur. Terörizmi tanımlayan masuma karşı hesaplanmış olan saldırıdır. 5 Aralık 1985 tarihli International Herald Tribune gazetesine yayınlanan bir Rand Corporation raporuna göre, uluslararası terörist eylemler bir yılda %12 ile %15 oranında artarak artık müesseseleşmiştir. 20. yüzyılda Adolf Hitler de korku ve menfaat ile bütün halkların teslimiyete yönelebileceğini iddia ediyordu. Terör en kuvvetli siyasi silahtır ve ben bazı aptal burjuvaları şok durumuna sokuyor diye ondan mahrum olamam. Bunu Hermann Rauschering ve 1939'da Hitler Bana Dedi adlı kitabında zikretmektedir. Führer'le konuşan bir diğer yazar olan Hans Döngel de Hitler'in şu sözlerini ilave ediyor. Demokrasiler daima böyle saldırılar karşısında yapıları bakımından aciz kalacaklardır. Zira savunmak için kendilerinin de otoriter bir rejim kurmaları gerekmektedir. Profesör Doktor Yılmaz Altu, İÜKFM, 1986-1987 sayfa 47. 4-5 Ekim 1991 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve Uluslararası Basın Enstitüsü Direktörü Peter Gallinger, Avrupa İnsan Hakları Divanı Yargıcı Thor Williamson, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Üyesi Lau Kjellberg, Avrupa Parlamentosu Siyasi İşler Komisyonu Üyesi Maria Luisa Cerretti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı Jan Martenson gibi şahsiyetlerin de katıldığı bir sempozyumda konuşan Bruno Stegnani şöyle diyor: "Terörizm trajedisini yaşamayanlar için alınan önlemleri ve sınırlamaları eleştirmek çok kolaydır. Ancak ben birincil ve en önemli insan hakkı olan yaşamı sürdürme hakkını ve yurttaşların güvenliğini korumayı amaçlayan bu önlemleri ve sınırlamaları getirmenin Türk devletinin görevi olduğuna inanıyorum." Anayasamızın konu ile ilgili çeşitli hükümleri birlikte değerlendirildiğinde şu husus açık bir biçimde anlaşılmaktadır: devlet yani iz, insan hakları için değil başka amaçlar için de vardır. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı için de vardır. Toplumun huzurunu sağlamak, ulusal dayanışmayı gerçekleştirmek ve adalet anlayışını egemen kılmak çerçevesine var olan, bu çerçeve içinde yer alan devlet, yine de başıboş ve keyfi davranmayacak, insan haklarına saygılı olacaktır. İnsana değer verilmesi, insan onurunun yine kollanması gerekecektir. Ama insan hakları artık devletin varoluş nedeni olmaktan çıkmıştır. Profesör Doktor Mümtaz Soysal, Anayasa Yargısı No. 4, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, sayfa 188-190. Kanunlar ideallere değil, ideolojilere hiç değil, sadece ve sadece toplumun şartlarına dayanmalıdır. Türkiye'de ceza mahkemesi hukukunun ilim haline gelmesinde büyük katkısı olan Profesör Doktor Nurullah Kunter'in son dersinde söylediklerinden İÜHFM, 1982 sayfa 797. Profesör Doktor Bahri Öztürk, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku adlı eserinde 3. basım 1994 sayfa 496 şöyle diyor: "Suçların işlenmesinde baş döndürücü bir şekilde hızla gelişen teknolojiden yararlanılması ve bunun için organizasyonlar oluşturulması sadece suçların önlenmesini zorlaştırmamakta, aynı zamanda işlenen suçların ortaya çıkarılıp kovuşturulmasını da önemli ölçüde zorlaştırmakta, bazı durumlarda imkansız kılmaktadır. Bir hukuk devletinin bu gelişmelere seyirci kalması beklenemez. Suçlarla mücadele etmeyen veya edemeyen, onları önlemeye çalışmayan, önleyemediklerini kovuşturmayan veya kovuşturamayan devlete hukuk devleti denemez. Zira bilindiği gibi hukuk devleti 3 sütun üzerinde kurulur. Bunlardan birincisi insan haklarının gerçekleştirilmesi, ikincisi adaletin sağlanması ve nihayet üçüncüsü de hukuki güvenliğin, barışın, düzenin temin edilmesidir. O halde insan hakları ve adaletin yanında ülkesinde düzeni, hukuk güvenliği ve barışı sağlamak her hukuk devletinin varlık sebebidir. Ne var ki suçlarla mücadele etmeyen veya edemeyen, işlenen suçları kovuşturmayan veya kovuşturamayan bir devlet, adaleti ve kamu düzenini, barışı sağlayamaz ve böyle bir devlet hukuk devleti olarak nitelenemez. Bu gerçekten hareketle Avrupa'nın hemen bütün demokratik ülkeleri terör ve anayasalarına aykırı eylemlerinin başlamasıyla birlikte yasalarında değişiklik yaparak bu çeşit suçları işleyen sanıklar için kısıtlayıcı özel hükümler getirmişlerdir. Biraz sonra vereceğim örnekler dikkatlice incelenirse, maruz kaldığı terörün boyutları, rejimine ve ülke bütünlüğüne yönelik somut ve süregelen tehlikeler göz önünde tutulduğunda ve benzer olaylarla karşılaşan diğer demokratik ülkelerin yasaları ve uygulamalarıyla kıyaslandığında, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeterince demokratik olmamakla suçlayanların ne derecede büyük bir haksızlık yaptıkları kesinlikle anlaşılacaktır sanıyorum. Örneklere geçmeden hemen belirteyim ki 20. yüzyılda yetişmiş en önemli bilim adamlarından ve 14 Mayıs 1998 günü Atatürk Barış Ödülü'nü de alan Bernard Lewis, Cumhuriyetimizin demokratik yapısını bazı aydınlarımızdan daha insaflı bir şekilde değerlendiriyor. Ödülü aldıktan sonra Milliyet Gazetesi'nde Şahin Alpay'la yaptığı söyleşide şöyle diyor: "Türkiye'nin demokrasi deneyimi koşullar ve engeller dikkate alındığında çok başarılı. Fransız devriminden bu yana 200 yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında Fransızlar 2 monarşi, 2 imparatorluk, 2 diktatörlük ve 5 cumhuriyet yaşadılar. Bugün Avrupalılar Türkleri yeterince demokrat olmamakla suçluyorlar. Aynı Avrupalılar 200 yıl önceki değil, dünkü Hitler'in, Mussolini'nin ve Laval'in mirasçıları. Oysa Türkiye'de bir Hitler ya da Mussolini hiç olmadı, olacağını da sanmıyorum." A. Almanya'da terörizmin artması ve bu suçların sanıkları ile müdafileri arasındaki temasların sorunlar yaratması üzerine müdafiin ve dolayısıyla sanığın haklarına kısıntılar getirilmiştir. Mesela hakimin okunmasına müsaade etmediği yazılar kabul edilmemekte, görüşmenin gizlice bir şey verilmesini önleyecek biçimde yapılması sağlanmakta, hatta bazı hallerde müdafiin müdafilik görevi yapması yasaklanmaktadır. Bütün bu kısıntıların demokratik devletin teröristlere karşı korunması ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin bütün muhakeme sisteminde uygulanabilmesi için yapıldığı belirtilmektedir. Otto Trifterer, The Criminal Justice System of the Federal Republic of Germany, Profesör Doktor Nurullah Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku 9. baskı sayfa 475. B. Yine Almanya'da Alman Cumhurbaşkanı'nın 148. maddesine 1976'da yeni bir fıkra eklenerek soruşturmanın konusu terörist eylemler için örgüt kurma olduğunda tutuklu sanığa gönderilen veya birlikte getirilen yazılı belge veya diğer eşyanın hakime gösterilmeden sanığa iletilmesine izin verilmeyeceği kuralı getirilmiştir. Nur Başar Cendel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi 1984 sayfa 147. C. İngiltere'de Police and Criminal Evidence Act 1989 yılında değiştirilmiş ve yakalanan terör suçu sanıklarının polis tarafından 7 güne kadar gözaltında tutulması kabul edilmiş, poliste alınan ifade sırasında avukat bulundurma hakkı gibi haklardan terör suçu sanıklarının yararlandırılması yolu kapatılmıştır. R. Morgan 1992 Pretrial Detention in England and Wales'ın Bunkel F. and Weg Editions D. Alman Cumhurbaşkanı'nın 112 Taksim 11. maddesine göre bazı ağır suçlarda teknik anlamda tutuklama nedeni bulunmaksızın tutuklamaya başvurulabileceği öngörülmektedir. Bu maddeye göre mefsuf ve basit adam öldürme, soykırım, terör örgütü kurma, yaptığı eylemle başkasının yaşamı ya da vücut bütünlüğünü tehlikeye düşürme, patlayıcı madde kullanma suçlarından birini işlemiş olma kuvvetli şüphesi altında bulunan kişi, kaçma ve delilleri karartma şüphesi mevcut olmasa da tutuklanabilir. Terör örgütü üyeleri ve yardımcıları suç sayılan faaliyetlerini gizlemeyi alışkanlık haline getirdiklerinden kural olarak bu örgütlere üyelik ve örgütü koruma Alman uygulamasında delilleri karartma şüphesine dayanak sayılmaktadır. 1965'te yürürlüğe giren değişiklik yasası ile Almanya'da tekrarlama tehlikesi tutuklama nedenleri arasına alınmıştır. Alman hukukunda bu tutuklama nedeninin muhakemeyi güvenceleme aracı değil, toplumu sanığın başlıkaca önemli suçlarından korumak için önleyici tedbir olduğu belirtilmektedir. Alman Cumhurbaşkanı'nın 148 Taksim 11. maddesiyle de terör örgütü kurmakla suçlanan tutuklu sanıkla müdafiinin yazışmalarının önce hakim tarafından kontrolüne olanak verilmiştir. Nur Cendel Ceza Muhakemesi'nin hukukunda tutuklama ve yakalama 1992 sayfa 47 51 64 65 119. E. Belçika'da bu tür tehlikeli hükümler tek kişilik hücrelerde yatırılırlar. Bütün eşyaları her gün hücrelerinden dışarıya alınır ve tekrar yerleştirilir. Hücre gece aydınlatılır, hükümler gündüz hücrelerinden dışarıya çıkartılırlar. Avluya çıktıklarında da her gün hücrelerinde arama yapılır. Bu hükümlülerin ilk 8 günlerinde 15 dakikada bir hücreleri gözlenir. Bu kategoriye giren suçluların çalıştırılmaları kabul edilmemiş, ziyaretçileriyle görüşmeleri ve mektuplaşmaları engellenmiştir. İngiltere'de bu gruba giren tutuklu ve hükümlüler bir infaz grubunda 15 günden fazla bırakılmamaktadır. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilginç bazı kararlarına değinmek istiyorum. Almanya'da avukatların suça karışmış olması, yargının işlemesini engellemesi, sanıkları suç işlemeye teşvik ederek tutuklu bulundukları yerlerin güvenliklerinin bozulmasına neden olması ve nihayet siyasi suçlarda devlet güvenliğinin tehlikeye atılması gibi hallerde mahkemeye avukatı duruşmadan çıkarma yetkisi tanınmıştır. Alman Cumhurbaşkanı'nın söz konusu hükümleri çerçevesinde yapılan uygulamalar birçok davaya konu olmuştur. Örneğin cezaevindeki müvekkiliyle görüşmek isteyen bir avukata üzerine aratmadığı için giriş izni verilmemesi üzerine yapılan şikayeti inceleyen Ham Eyalet Yüksek Mahkemesi, cezaların infazı hakkında kanunun 24. maddesinin cezaevi yönetimine ziyaretçilerin üst baş arama yetkisi tanıdığına işaretle avukatların bu konuda bir ayrıcalığa sahip olmadığına karar vermiştir. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Alman suç örgütü Baader-Meinhof yani Kızıl Ordu Cephesi çetesi mensuplarının bu konudaki tüm başvurularını geri çevirmiştir. Şikayetler genelde cezaevi şartlarının kötülüğü, diğer hükümlü ve tutuklulardan tecrit edilerek hücreye konulma, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalma ve yazışma ve haberleşme özgürlüğünün kısıtlanması ve avukatlarla görüşmelerinin engellenmesi konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Örgüt mensuplarının Berlinli avukat Mahler'in şikayetini inceleyen komisyon sözleşmeye herhangi bir aykırılık tespit etmemiştir. Komisyonun değerlendirmesine göre özellikle tutuklunun uzun süre hücrede tecrit edilerek diğer hükümlü ve tutuklularla temastan men edilmesi arzu edilen bir durum olmamakla beraber bu tür bir önlem kendisinin kaçmasını önlemek ve cezaevinin düzenini sağlamak açısından zorunlu olabilir. Kaldı ki şikayetçinin ziyaretçilere engellenmemiş ve hücresinde okuma malzemesi ve radyo bulundurmasına da izin verilmiştir. Ayrıca bizzat kendisinin Kızıl Ordu grubunun bu olay dolayısıyla mücadeleye devam edeceğini açıklaması ve diğer mahkumlara kaçmasına yardım için çağrıda bulunması, tecrit edilerek hücreye konulması için makul ve haklı gerekçelerdir. Keza aynı örgütün üyesi olmakla suçlanan Bayan Avukat Berberi, Ekim 1970'te tutuklanmış ve Haziran 1974'te 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Adı geçenin aynı gerekçelerle ve özellikle tutukluluk süresinin uzunluğu dolayısıyla komisyona yaptığı şikayet reddedilmiştir. Aynı şekilde anılan örgüt mensuplarından Bader, Mant, Meinhof ve Grundmann'ın kendilerinin hücreye konulmak suretiyle diğerlerinden tecrit edilmeleri, ziyaretçilerinin kısıtlanması, yazışmalarının ve gazete okumalarının engellenmesi dolayısıyla komisyona yaptıkları başvurular da kabul edilmemiştir. Örgüt üyelerinden G. Enslin, A. Bader ve J. Raspe'nin 30 Ağustos 1977 Münih Stammheim cezaevinde esrarengiz bir şekilde intihar etmeleri üzerine komisyon üyeleri cezaevini ziyaret ederek cezaevi koşullarını yerinde incelemiş ve adı geçenlere işkence veya aşağılayıcı muamele yapılmadığı ve ölümlerinde de bir gayrı tabiilik bulunmadığı sonucuna varmıştır. Doçent Doktor Şeref Ünal, Milletler Arası Hukuk Açısından Güneydoğu Sorunu ve Terörle Mücadele, 1997 sayfa 64 ve devamı. F. Almanya'da 1976 yılında terör suçu yaratan ceza kanununun 129A maddesi kabul edilmiş, usul kanununda değişiklik yapılarak bu madde ile sınırlı sayıdaki belli suçlarda tutuklama yetkisi genişletilmiştir. 1977 yılında Schleyer'in kaçırılmasından sonra terör sanığı ile avukatının temasları eylem devam ettiği sürece tamamen yasaklanmıştır. 1978 yılında yapılan bir başka değişiklikle terör suçu kuşkusu mevcut bulunan durumlarda evde arama yapmak yetkisi genişletilmiş, terör sanığı ile avukatının görüşmesi sırasında araya ayırıcı bir cam konulması uygulaması geliştirilmiştir. Madde 148/2. 1986 yılında terör suçunun cezası ağırlaştırılmış, terör suçuna tahrik suçu yaratılmıştır. Profesör Doktor Feridun Yenisey, 13.5.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. G. Yunanistan'da terörle mücadele kanunu basına aşırı kısıtlamalar getirmiştir. H. Alman Cumhurbaşkanı'nın 1975 değişikliğiyle soruşturmanın hiçbir aşamasında sanık tarafından seçilen avukat sayısının 3'ü geçmeyeceği kuralı konulmuştur. İ. Fransa'da 1970'den beri Cumhurbaşkanımızın 110. maddesinde olduğu gibi tutuklamada üst sınır yoktur. J. Tüm demokratik ülkelerde polise verilen yetkiler genişletilmiş, telefon dinleme, bilgisayarın suç araştırmasında kullanılması, adam izleme, gizli ajan kullanılması, peşine polis takma, belirli durumlarda uzaktan teknik aletlerle konutların içinin dinlenilmesi yasallaştırılmıştır. İstanbul Barosu'nca düzenlenen ve 3-24 Şubat 1995 tarihleri arasında yapılan Hukuka Aykırı Deliller Sempozyumunda konuşan Profesör Doktor Feridun Yenisey bu konuda şu bilgileri veriyor. Devlet güvenliğini ilgilendiren veyahut da örgütlü suç dediğimiz suçlarda genel ceza muhakemesinden farklı bir hüküm grubu var mı? Evet var. Dünyanın her ülkesinde örgütlü suçluluk nedeniyle toplumda yaşayan fertlerin hakları ve özgürlükleri daha çok kısıtlanıyor. Terör işin içine girince daha sıkı bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Şimdi burada birkaç örnek verelim. Batı kanunlarında yeni uygulanmaya başlayan bunlardan birincisi Troll A metodu dediğimiz metot. Bilgisayar kullanılıyor sanık yakalamak için. Bilgisayar nasıl kullanılıyor? Belli krimojen özellikler tespit ediliyor ve bu belli kriminojen özellikleri taşıyan kişilerin bilgisayardan taraması yapılıyor. 2 milyonluk bir şehirden özellikleri ortaya koyarak 100 bine indiriyorsunuz. Tekrar tarama yapıp 50 bine, 20 bine, 10 bine, 500, 600'e iniyor ve o 500-600 kişinin hayatı izlenmeye başlıyor. Bunlar potansiyel terör eylemcisi ya da potansiyel örgütlü suçluluk elemanı olarak kabul edilebiliyor. Tabii kriminojen özellikler gösteren davranış taşıyorlarsa ve böylece gerçekten birçok suç ortaya çıkartılmış. Özellikle de mali suçlarda, ekonomik suçlarda bu yapılıyor. Bütün banka trend aksiyonları bilgisayar vasıtasıyla taranmaya başlıyor. En çok hareket hangi hesapta var? İsimler birleştiriliyor, birçok formüller filan var. Onlara göre adamı gözaltına alıyorlar. Fakat bu yakalayarak değil, hareketleri takip ediliyor, telefonu dinleniyor, kapısının önüne sabit bir video kamerası konuyor ve evinin önüne 24 saat kameraya alınıyor, otomobiline bir biker konuluyor. Nereye giderse adam izleniyor ve daha sonra da eğer bu kişi gerçekten bir şüphe sebebi bulunarak gözaltına alınırsa, yakalanırsa, onunla temas eden herkes de şüpheli durumuna giriyor. İşte Di Pietro'nun çalışma sistemi bu. Temiz eller operasyonu bu yöntemlerle yapılıyor. 19. ayrımın sonu. Sayfa 276.